12. ayrım.
Nick kesin bir tavırla bekleyemem dedi. Evet, bekleyebilirsin. Sadece yarına kadar. Julie'den babalar gününde gelmesini isteyemem. Yarın gelip seni alır. Ben de yakında evde olacağım. Ben gelene kadar onun yanında kalabilirsin. Bakıcılar tatile çıktığında Nick birkaç hafta onunla kalmıştı ve bu çok hoşuna gitmişti. Bak, seni hemen hesapladım. 3 saat içinde Londra'dan arayacağım. Orada kal. Anne, buradan gidiyorum. Hayır, gitmiyorsun Nick. Endişeli değil, kararlı görünmeye çalışıyordum. Biri gelip seni alana kadar orada kalacaksın. Sadece 24 saat. Söz veriyorum. O sırada biri konuşmamızı böldü. Telefonda konuştuğunu gören bir kamp görevlisinin onu Kaliforniya'daki annesini aradığı için azarladığını duyuyordum. Nick dürüstçe, evet, gidiyorum dedi. Bunu yapacağını biliyordum. Kaliforniya'da değil, Paris'teydim. Müdürün odasından arıyordu. İstediğini elde etmek için yapması gerektiğini hissettiği şeyi yapmaktan çekinmezdi. Bu sefer de öyle olmuştu. Nick, 3 saat içinde seni arayacağım. Söz veriyorum. Telefonu kapattım ve uçağa tam vaktinde yetiştik. Londra'da otel odasına ayak basar basmaz telefon çaldı. Arayan Nick'ti. Yolculuk programımızı özenle saklamıştı ve içinde bulunduğu duruma rağmen amacına ulaşmak için bunu kullanması hoşuma gitmişti. Ona, "İyi misin?" diye sordum. Telefona cevap verdiğinde sesi daha iyi geliyordu. Biraz sakinleştiği belliydi. Bu da beni rahatlatmıştı. Sakin bir sesle, "Nick, neredesin?" dedim. "Otoyolda bir telefon kulübesindeyim." İşte becermişti. Gece yarısı kamptan çıkmıştı. 2 haftadır ilaç almamıştı. Otoyoldaydı ve gidecek hiçbir yeri yoktu. En korktuğum şey bir kamyon şoförüne otostop çekmesi ve sonsuza dek ortadan kaybolmasıydı. Belli etmemeye çalışsam da çılgına dönmüştüm. Hatırım için kampa geri dönmeni rica ediyorum. Ama fikrini değiştirmiyordu. Ve ben bunun bir işe yaramayacağını biliyordum. O anda mantıklı düşünemiyordu. Duygularını kontrol edememesi onu geri dönüşü zor bir noktaya getirmişti. Diğer seçenekleri denemek zorundaydım. Nick, yakınlarda ne var? Bir şeyler görebiliyor musun? Bir yerleşim yeri? John üzgün bir ifadeyle yanımdan geçerken el yordamıyla bir şeyler bulmaya çalışıyordum. Nick'in hep üzüntüye sebep olduğu bir gerçekti. Rahat bir gün ya da huzurlu bir tatil söz konusu değildi. Her zamanki gibi şimdi de tüm benliğimle Nick'e odaklanmıştım. Mutlu bir şekilde, "Bir motel var," dedi. "Nerede?" "Karşı kaldırımda." Otoyolda uzun bir mesafe yürümüştü bile ve bu beni korkutuyordu. "Motelin adı ne?" Söylediği ismi bir kenara not ettim. "Tamam Nick, şimdi beni dinlemeni istiyorum. Çok ciddiyim. Motele gidip bir oda tut ve eğer gerekirse beni ara. İşi garantiye almak için ben onlara kredi kartı numaramı veririm. Odaya git ve orada kal. Elimden geldiğince kısa sürede oraya birini göndereceğim. Ama hiçbir yere gitmeyeceğine söz vermeni istiyorum. Yoksa başın büyük derde girer." Korktuğunu belli etmemeye kararlı görünmeye çalıştım. Onu almaya kimi göndereceğimi bilmiyordum. "Pizza ısmarlayabilir miyim?" Plan hoşuna gitmişti. Benden daha mutluydu. Neyse ki en azından gidebileceği bir motel vardı. "Tabii ki, istediğin kadar ısmarla. Kimin geleceğine karar verince seni arayacağım. Sakın unutma, orada kalıyorsun." "Tamam anne, seni seviyorum." Sesi daha da mutlu geliyordu. Çılgın çocuk. Yine de onu seviyordum. "Ben de seni seviyorum Nick." Bir kez daha akşamüstü için çocuklarla yaptığım planlar suya düşmüştü. Ama buna alışmıştık. John onları ben olmadan bir gezintiye çıkardı. "Annenizin Nick'le ilgilenmesi gerek." Bu sözleri kaç kez duymuşlardı kim bilir. Ama bu hayatımızın gerçeğiydi. Başka seçenek yoktu. Onunla ilgilenmek için mutlaka birilerini hayal kırıklığına uğratıyordum. Ama onlar bununla büyümüşlerdi ve anlıyorlardı. En azından ben öyle umuyordum. Julie'yi arayıp ona durumu anlattım. Benim kadar o da endişelenmişti. Ama babalar gününde kocasını ve çocuklarını bırakamazdı. Bunun üzerine uzun zamandır bizimle olan sevgili dadımız Camilla'yı aradım. İyi ki bizimle beraber seyahate gelmeyip evde kalmıştı. Şimdi anlıyorum ki Tanrı bize yardım etmişti. Onu aradığımda evdeydi. Durumu ona da anlattım. Beni 5 dakika sonra aradı. Eğer arabayı son sürat havaalanına sürer ve bavullarla uğraşmazsa, aktarmalı uçakla 5 saat içinde onun yanında olabileceğini söyledi. 5 saat boyunca Nick'i otel odasında tutmamız yeterliydi. Ondan sonra Nick emin ellerde olacaktı. Camilla durumu orada değerlendirip onu eve, Julie'nin yanına getirecekti. Sonradan anlattığına göre yola çıkarken ne üstünü değiştirmiş ne de diş fırçasını almıştı. Tekrar Nick'i aradım ve Camilla'nın yolda olduğunu söyleyerek motel odasından ayrılmaması için onu bir kez daha uyardım. O da buna söz verdi. Sesi harika geliyordu. Televizyon seyrettiğini ve kahvaltı için pizza ısmarladığını söyledi. Ne harika. Bense öğle yemeği yiyemeyecek kadar gergindim ve artık Camilla oraya gidene kadar endişe içinde 5 saat beklemek zorundaydım. Julie'yi arayıp neler olduğunu anlattım. O da rahatlamıştı. Sonra her şeyin kontrol altında olacağını umarak Nick'in habersiz çıkıp gittiği kampı aradım. Bana ne söyleyeceklerini merak ediyordum. Evi arayıp bana mesaj bırakmışlar mı diye kontrol ettim. Onlar da yolculuk programım vardı ama beni Londra'dan aramamışlardı. Telefonu açtıklarında Nick'le konuşmak istediğimi belirttim. Ama bana onun meşgul olduğunu söylediler. Yumuşak bir sesle, "Gerçekten mi? Ne yapıyor?" diye sordum. "Ata biniyor," diye yalan söylediler. "Ne güzel. Oysa Nick atlardan nefret ederdi. Ne zaman döner?" "Az sonra," diyerek belli belirsiz bir cevap verdiler. Sinirli gibiydiler. Bana yalan söylüyor da ve hala Nick'in kaybolduğunu söylemek için beni aramamışlardı. Benim bulunduğum yerin saatiyle akşamüstü. Onların saatine göre sabahleyin kampı tekrar aradım. Nick'in yine meşgul olduğunu söylediler. 3. arayışımda hesap sormaya kararlıydım. Bütün gün evden ve okuldan bana ulaşmaya çalıştıklarını söylediler ama bu bir yalandı ve onlara bunu söyledim. Nick'in nerede olduğunu bilip bilmediklerini sordum ve sonunda bilmediklerini itiraf ettiler. Ruhsal sorunları olan bir gencin kayıp olduğunu şerife bildirip bildirmediklerini sorduğumda ise bildirmediklerini ama bildireceklerini söylediler. Bembeyaz olmuştum. Oğluma dengesini koruması için gerekli olan ilaçları vermeyerek onu tehlikeye atmışlardı. Oysa Nick'in bu konuda onlara ihtiyacı vardı. Hiçbir özür öfkemi hafifletemezdi. Nick böyle bir haldeyken ya gerçekten kaybolsaydı ya da ona bir zarar gelseydi ne yaparlardı? Nick'i bulduğumuzda onları arayacağımızı söyledim ama yerini söylemedim. Camilla oraya gidene kadar beklemek istiyordum. Yoksa Nick'i kampa geri götürebilirlerdi. Bu konuda onlara güvenmiyordum. Kısa bir süre sonra Camilla aradı ve sağ salim motele vardığını, Nick'in yanında olduğunu söyledi. Nick oldukça mutlu görünüyordu. $480'lık pizza ısmarlamıştı. Bu da düşündüğümü doğruluyordu. Yani Nick manik durumdaydı. Ayrıca bir puro almıştı. Camilla odaya girdiğinde onu içiyordu. Bundan sonra Camilla'nın anlattıkları Julie'ninkilerle aynıydı. Camilla söz verdiği gibi uçağa yetişmiş, sonra da Nick'in yanına gitmek için aktarmalı bir uçağa binmişti. Bindiği küçük bir uçak olduğundan, koltuğuna oturduğunda etrafına bakınmamıştı bile. Dikkati dağınıktı ve Nick'i düşünüyordu. 2. uçaktan indiğinde arkasında tanıdık bir yüz görmüştü. Julie'nin yüzüydü bu. Babalar günü olmasına rağmen Julie, Nick için çok üzüldüğünden onun yanına gitmek için ailesini bırakmıştı. Camilla ile aynı aktarmalıya binmek için başka bir uçakla uçmuştu ama uçakta ikisi de birbirlerini görmemişlerdi. Beraber motele gitmişler ve odaya girdiklerinde onlara sırıtarak bakan ve purosunu içen Nick'i görmüşlerdi. Telefonda anlattıkları diğer şeyler daha az eğlenceliydi. Onlar gelir gelmez Nick kendini tamamen dengesiz hissettiğini söylemiş ve ilk defa Julie'ye normale dönene kadar bir hastaneye yatırılmak istediğini, buna ihtiyacının olduğunu itiraf etmişti. Çok uzun zamandır ilaçlarını almamıştı ve bunu biliyordu. İlk kez hastaneye yatırılmak istiyordu. Bu hem hoşuma gitmişti hem de beni etkilemişti. Julie kendini kötü hissettiğini ve bu yüzden korktuğunu söylemişti ama artık güvendeydi. Julie ile Camilla onun yanındaydılar. Kampa Nick'in iyi olduğunu bildirdim ve sonra doktora haber verdim. Bu şartlar altında Nick'i hastaneye yatırmayı kabul etti. Julie ile konuştuğumda 4 ay önce Nick'in değerlendirmesini yapan hastaneyi önerdi. Onlardan çok etkilenmişti. Doktor Siegfried, Nick'i görmek için uçakla geleceğine söz verdi. Daha sonra başhekimi aradım. Nick'i oraya götürür götürmez ona bir yatak bulacağına dair söz aldım. Ondan sonra bütün günümü telefonda geçirdim. Çocuklarla John geziden dönmüşlerdi. Ama ben henüz onlarla konuşacak durumda değildim. Nick'i, Julie ve Camilla ile hemen bir uçağa bindirmeliydim. Camilla da onlarla birlikte hastaneye gitmeyi kabul etmişti. Ben de orada olamadığım için suçluluk duysam da onlar Nick'in yanında olduğu için içim rahattı. Bu arada ne Camilla'nın ne de Julie'nin yanında yedek giysiler vardı. Nick de her şeyini kampta bırakmıştı. Kamptakiler bize bunları göndereceklerine dair söz verdiler. 2 saat sonra uçakla geri döndüler. Yine ucuz atlatmıştık. Telefonu kapattıktan sonra sinirlerim bozuldu. Avrupa'dan dönerken gidip Nick'i almaya karar verdim. Ama en azından şimdi güvendeydi. Bu arada Julie hastaneye yakın bir otelde kalacaktı. 1-2 hafta içinde Prozac sayesinde Nick'in düzeleceğini biliyorduk. Sonunda telefonu kapattığımda çocuklarımın yanına gittim. Bazen onlara neşeli görünmek zor oluyordu. Taşıdığım sorumluluk kesinlikle küçük değildi ve onlar da bunun farkındaydılar. Onlara hiçbir şey söylemesem de yaşadıklarımı seziyorlardı. Özellikle o zamanlar 12 yaşında olan Sammy, Nick ile Sammy arasındaki geçimsizlik uzun zaman önce bitmişti. Sammy Nick'e hayrandı. Kendini tamamen ona adamıştı ve onu hep koruyordu. Suratımı görür görmez beni sorguya çekti. Nick ile ilgili bir şey değil mi? Başımı salladım ve onun birkaç günlüğüne hastanede kalacağını ama yakında eve geleceğini söyledim. Nick için ne kadar endişelendiğini gözlerinden anlayabiliyordum. Hepimiz onun için endişeleniyorduk. Sammy, Nick'i hastaneye yolladığım için bana kızgındı ve bunu Nick'e uyguladığım bir ceza olarak kabul ediyordum. Nick ona programlara katılmaktan ve hastanede yatmaktan ne kadar nefret ettiğini söylemişti. Nick'e sadakatsiz davrandığımı düşünüyordum. Ona hastanede olmayı bu kez Nick'in kendisinin istediğini söyledim ama buna inanmadı. O zaman 11 yaşında olan Victoria bu konuda daha olgundu. Sam, Nick'i kapattığım için beni azarlarken Victoria ona bakıp omuzlarını silkti. "Yapma Sam, o hasta, bunu biliyorsun. Buna ihtiyacı var." Bu sözleri artık ezberlemiştik. Çocuklar bu sözleri duyarak büyümüşlerdi. Nick'i olduğu gibi kabul ediyorlardı. Ve bazen Nick hayatlarını zorlaştırsa da, çoğunun vaktini alsa da onu seviyorlardı. Tanrı'ya şükür, Nick de bunu biliyordu. Uzun ve zor bir yaz. Avrupa seyahatinin geri kalan kısmı iyi geçti. Çocuklar güzel vakit geçirdiler. John'la ben de öyle. Ama Nick'in kaldığı hastaneden aldığım haberler iyi değildi. Orada kısa süre kalacağını sanmıştık. Ama bu uzayacağı benziyordu. Doktorlar Nick'in belirsiz bir süre yatak tedavisi görmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Bütün yaz orada kalması bile gerekebilirdi. Nick'in yapabileceği bir şey yoktu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Nick durumdan hoşnut değildi. Ama doktorlar ona yardım edebilecekleri konusunda bana sürekli güvence veriyorlardı. Başhekimle görüşmüştüm. İyi bir doktora benziyordu. Danışmanları ve terapistleri de başlangıçta Nick'le son derece ilgiliydiler. Birkaç gün sonra başhekim 1 aylık izine çıktı. Danışmanlar da usanmış görünüyorlardı. Nick işbirliğine pek yanaşmıyordu artık. Sürekli öfkeliydi. Doktorlar da sadece sözlerini çok iyi bildiğim o eski şarkıyı söylüyorlardı. Dışlanmış ve şımarık ünlü çocuk. Sorumsuz anne. İşte bu harikaydı. Ama Nick'in iyi durumda olmadığı belliydi. İlaçlarını almasına rağmen iyileşeceği yerde giderek kötüleşiyordu. Hastanede kalmayı istemediğinden mi yoksa psikiyatrik açıdan gerçekten kötüleştiğinden mi böyleydi bilmiyorum. Doktor Silklir de söz verdiği gibi onu görmeye geldi ve o da Nick'in eve dönecek durumda olmadığı kanısına vardı. John'la ben eve dönüşte onu ziyarete gittik. Ama gördüklerim hiç hoşuma gitmemişti. Nick bitkin ve yorgundu. Mantıksız ve umutsuz konuşuyordu. Benimle eve gelmek istiyordu. Ama o kadar hastaydı ki ona bakamazdık. Onu çıkarmayı ne kadar çok istesem de eve gelmeden önce bir kez daha sakinleşmeye ihtiyacı vardı. Bunu ona açıklamaya çalıştım ama boşuna. Onu terk ettiğimizi düşünüyordu ve kendini hep o hastanede bırakacağımızdan korkuyordu. Nick'in en büyük problemi hiçbir hastaneye tam anlamıyla uyum sağlayamamasıydı. Kendi yaşıtlarıyla iletişim kuramayacak kadar akıllı ve bilgiliydi. Terapi gruplarında onlarla iyi anlaşmasına karşın yetişkinlerle de hiçbir ortak yanı yoktu. Yetişkinlerin hayat deneyimleri çok farklıydı. Nick'in baş edemediği çocukları, karısı ve işi yoktu. Yine etrafında elektrikli bir hava yaratıyordu. Yine kurallara uyamıyor ve sigara içme yasağını hiçe sayıyordu. Odasındaki halıyı yakmıştı. Sigarasını yakmak için bir ataçı prize sokmuş ve böylece bütün bir duvarı yakarak değişik ve son derece tehlikeli bir şey yapmıştı. Neyse ki kendisine bir şey olmamıştı. Ama Nick'i görmeye gittiğimde ondan çoktan bıkmışlardı. Doktor Sirfield bazı yeni ilaçların denenmesini istiyordu. Ama henüz bunları kullanmamışlardı. Ve Nick de istemediğini söylüyordu. Tek yapabildiğim Nick'i onlara yardımcı olmaya ikna etmeye çalışmak, elimden geldiğince onu rahatlatmak ve seyahat edecek duruma gelir gelmez onu eve getireceğime söz vermekti. Bu konuda ciddiydim. Bana ona yardım edebileceklerini kanıtlamadıkları sürece onu o hastanede süresiz bırakmaya hiç niyetim yoktu. Elbette onlar yardım edeceklerine dair söz veriyorlardı. Ama ortada hala bir kanıt yoktu. Hatta Nick onu son gördüğümden beri çok daha kötüleşmişti. Aklını biraz daha yitirmiş, daha huzursuz olmuştu. 2 hafta boyunca ilaçlarını almamıştı. Bunun Nick'e zarar verdiğini biliyordum. O anda elimizden gelen tek şey beklemek ve olacakları görmekti. Nick'i hiç istemeyerek orada bıraktım, John'la ve çocuklarla eve döndüm. Hala endişeliydim. Nick sadece 2 hafta Prozac içmemenin neden olduğu huzursuzlukla kötü bir dönem mi geçiriyordu yoksa hastalığı kötüye mi gidiyordu? Bunlardan hangisinin doğru olduğunu kimse bilmiyordu. Olayların nasıl geliştiğini görecektik ama ben huzursuzdum. Eve döndükten sonra Nick beni günde birçok kez aramaya başladı. Her defasında onu nasıl terk ettiğim konusunda notuk çekip bu yüzden benden ne kadar nefret ettiğini ve ona nasıl ihanet ettiğimi anlatıyordu. Kendisine yalan söylediğimizden ve onu orada bırakacağımızdan emindi. Julie bile onu sakinleştiremedi. İşe yarayan tek şey annemin ziyaretleriydi. Nick'i görmek için uzun bir yoldan geliyor, bu uzun ve zor yolculuğa rağmen ipek elbiseler giyip inciler takıyordu. Her zamanki gibi bakımlıydı. Nick de taranmamış saçlarıyla karşısında oturuyor ve onunla Scrabble oynuyordu. Hastanede kaldıkça akıl sağlığını kontrol edemez oluyordu ve onu eve getirmek daha da zorlaşıyordu. Bu şu an için çıkışı olmayan tehlikeli bir çemberdi. Hastanede kaldığı süre içinde yazdığı şeyleri okuduğumda ne kadar kötü durumda olduğunu ve kendini ne kadar umutsuz hissettiğini bir kez daha fark ettim. Bunları okurken içim parçalanıyor. Bunları 1994 Temmuz'unda 16 yaşındayken yazmış. Çok hastaydı ve acı çekiyordu. Ama aklı bunları yazacak kadar başındaydı. Sessiz oda. Kafese kapatılmış, kilitlenmiş, tükürük saçan ve haykıran bir hayvan. Kemirgenlerin istilasına uğramış bir kuduz. Kilitlenmiş ağzından köpükler akıyor. Kafamı duvarlara vuruyorum. Yuvarlak daireler, beyaz tavan, odanın ortasında bir yatak, örtüsüz ve tek kişilik. Her şeyi daha da boş yapıyor. Beni kurtarması için kalın ve ince duvarların önünde diz çöküyorum. Göremediğim boş gökyüzüne acımı hafifletmek, beni iyileştirmek ve kurtarmak için orada oturmayan boş tanrıya dua ediyorum. Cevap gelmiyor. Köşede oturuyorum. Bu tatsız gerçeği görmemek için ellerimle gözlerimi kapatıyorum. Kaçamadığım bu çirkin gerçek, yalnızım. Baş aşağı duruyorum. Tahta ve plastik kafesimde tuzağa düştüm. Işığın girdiği tek yer, kaçışımı engellemek için telle çevrilmiş kapının ortasındaki camdan kare. Kendime zarar verebileceğimi düşünüyorlar. Plastik aynaya baktığımda bitkin bir çocuk görüyorum. Bu şekilde beni izleyebiliyorlar. Kötü durumda olduğumdan ve yardım dilediğimden, önerdikleri kurtuluş için dileneceğimden emin oluyorlar ama bunu yapmayacağım. Ne olursa olsun bu asla bitmeyecek. Akli dengemi iyice yitirdim. Tüm hislerim zarar gördü. Bu cehennemden asla çıkamayacağım. Her şey akıl sağlığımı sorguluyor. Bu da beni sinirlendiriyor. Kendime güvenemiyorum. Keşke birileri beni duysa ve içime biraz mantık yerleştirse. Ama arkalarını dönüyorlar ve ben kendi kendime konuşuyorum. Endişe beni ipe asıyor, engelliyor. Aklımı kaybediyorum ve kafamı duvara vuruyorum. Yalnız ve öfkeliyim. Bu da iyileşmemi engelliyor. Kafamın karışıklığı beni ipe asıyor ve umutsuzluğa itiyor. Dünyam hoş olmayan gerçekleri gösterme ve acımadan ibaret. Şeffaf ve var olmayan bir seraptan başka bir şey değil. Elimle ruhuma dokunmayı deniyorum ama o artık yok. Onu bir yerlerde kaybettim. Ben korkan küçük bir çocuğum ve nereye koşacağımı bilmiyorum. Çocuksu küçük bacaklarım beni daha öteye taşıyamazlar. Güçlü olduğumu düşündüm ama zayıfım. Bacaklarım havada, başım yerde. Gerçek beni döndürüyor. Ayağa kalkabileceğimi düşünmüştüm. Kendime, aklım nerede diye soruyorum. Bir erkek olmanın ne demek olduğunu bildiğimi sandım ama şimdi biliyorum ki bunu anlamamışım. Kafamın arkalarında gizler. Uzun zaman önce toz tutmuş, çürümüş ve şimdi iskeletler tuvaletimde yaşama dönüyorlar. Motosikletin üstünde. Karışıklık her yönden beni çekiştiriyor. Kızgınlık suratıma laleler fırlatıyor ve gökyüzü egomun rahat etmesi için hareket etmeyi reddediyor. Buna nasıl dayanacağım? Vücudum yol boyunca nasıl duracak? Dudaklarımı ısırıyorum. Yatak örtüsünü tırnaklıyorum. Haydi koş, koş, koş. Babamızın kasıkları ürünlerini, annemin sütü zehrini saçıyor. Bunu çocuklara da bulaştırarak onları ağlatıyorum. Gözlerimden kanlı yaşlar geliyor. Havaya bakıyorum. Göğsümü kaşıyorum. Kalbimin hala atıp atmadığını anlamaya çalışıyorum. Ya da hala bir kalbimin olup olmadığını. Deli olduğumu mu düşünüyorsunuz? İtildim ve sıkıştırıldım. Küçük bir kutunun içine atıldım ve etkilendim. Ben lanet olası bir deliyim. Bu yer beni böyle yaptı. Buraya gelmeden önce normaldim. Ama benim gerçeğimi alıp mikserden geçirdiler ve tüm akli becerilerimi sıvılaştırdılar. Her gün diğerlerini de benim gibi yapıyorlar. Bir fabrika gibi bizi pompalıyorlar ve sanırım bir bakıma öyleler. İhtiyaç. İhtiyacım var. İstiyorum. Huzura ermek ve dinlenmek istiyorum. Bu pislik dolu sinirin beni gece gündüz kemirmesini istemiyorum. Öfkem gece gündüz kendimi içime kapattığım delik bir mezar. Kendinizi bile bilmediğinizde bu öyle bir yalnızlık ki ben boşum, zayıfım. İyi duygularla ve mutlulukla dolmak istiyorum. Yıllardır kanımda çürüyüp giden bu nefreti ve küçümsemeyi istemiyorum. Kendimi nasıl iyileştirebilirim? Bu hastalıktan kurtulmanın yolunu nasıl bulabilirim? İnci bir yağmurun korkuları ve nefreti benden almasını istiyorum. Öfkenin ve kızgınlığın bitmesini istiyorum. Nasıl huzura kavuşabilirim? Bunu istiyorum ve buna ihtiyacım var. İhtiyacım var. İhtiyacım var. Pis kokuşmuş. Neden böyle şeyler söylüyor? Neden böyle küfürler eğilimli bir adamın ağzından çıkıyor? Benim de bir kalbim, bir ruhum var. Ben de sevebilirim ve seviyorum. Seviliyorum da. Bana kendimi hissiz, ruhsuz ve istenmeyen bir yaratık gibi değersiz hissettiriyor. Ama bunlardan hiçbiri doğru değil. Elimi sıktıktan 5 dakika sonra benim hiçbir şey olmadığıma, olamayacağıma karar verdi. Bu söylediklerine inanıyor mu? Gerçekten böyle mi olduğunu düşünüyor? Ben böyle değilim. Ona lanet olsun. O kim oluyor da tanımadığı birine böyle iğnelici sözler söyleyebiliyor? O benden üstün. Bu yüzden ona haksız olduğunu ve defolup gitmesini söyleyemem. Sadece oturup acımasız değerlendirmelerini yorumluyorum. Lanet piç. Beni tanımıyor. Tanımak da istemiyor. Sevebilirim. Birçok insanı seviyorum. Ve insanlara sevildiklerini hissettirebilirim. Ben değerliyim ve iyi bir insanım. Uzun zamandır kimsenin böyle kötü şeyler hissetmeme neden olduğunu hatırlamıyorum. Bu çok acımasızca, haksız ve yalan. Bütün suçlamaları yanlış. Bunların hiçbiri gerçek değil. Bir ruhum ve kalbim var. Onları nasıl kullanacağımı biliyorum. Bana çok aşağılık, gereksiz ve zavallı olduğumu hissettirdi. Bu yüzden mi buradayım? Üzülmek için. Hiçbir şey olmadığımı ve olamayacağımı bilmek için mi? İyi o zaman. Gidip gerçek profesyoneller tarafından azarlanayım. Başka ne yapabilirim ki? Hiçbir şey. Çünkü onun sözü Tanrı'nın sözü gibidir. Kim bana inanır ki? Eğer lanet bir hayatımın olduğunu söylüyorsa, kahretsin. Lanet bir hayatım vardır. O bir profesyonel. Pis kokuşmuş. Hiçbir şey bilmiyor. Ofisinde oturup raporları okuyor ve insanların kendilerini değersiz hissetmelerine neden oluyor. Kendimizi iğrenç hissetmemize yol açıyor. Belki de bu ona iyi geliyor. Belki de kalbi ve ruhu olmayan, kimin canını yaktığını önemseyen odur. Benim duygularım var ve bunlara pislik atmak çok kötü. Kararsızlıklar. Neler oluyor? Nereye gidiyorum? Hücremin sessizliğinde oturuyorum. O kadar sessiz ki bu canımı acıtıyor. Kulak zarlarım zonkluyor ve acıyor. Bir insanın sesindeki tatlı rahatlığa muhtacım. Kızgınlık hava kabarcığı halinde yükseliyor ve ortaya çıktığı hızla geri çekiliyor. Kararsızlık sürekli yanımda olan tek şey. Kararsızlık ve huzursuzluk düşüncelerimi kemiriyor. Yavaşça beni delirtiyor. Bu yol nerede bitecek? Beni nereye götürecek? Neler oluyor? Bilmiyorum. Belki de bilmek istemiyorum. Belki de cevap kararsızlık kadar kötü. Tam şu anda içinde yürüdüğüm karanlık, şekilsiz, derin kuyu. Bu sabah güneşin doğuşunu seyrettim. Sağlık veren ışıklarını, serin sabah rüzgarında öten kuşların ve titreyen ağaçların üstüne göndermesini izledim. Ağaçların arkasından bir geyik belirdi ve çiğlerle yumuşamış otu önümde yavaşça çiğnedi. Bu görüntü, bu manzara beni tarif edilemez bir şekilde etkiledi. Ruhumu hafifletmesini istediğim bir huzur içimi kaplamıştı. Ama böyle olmadı. Hala canım acıyor. Yorgun. Tutsaklıktan yoruldum. Küçük değirmenimde dönen bir hamster gibiyim. Tüm enerjimi harcıyorum. Ama hiçbir yere ulaşamıyorum. Hastayım ve savaşmaktan, dövüşmekten, tekmelemekten ve bağırmaktan yoruldum. Ama beni kışkırtmaktan vazgeçmeyecekler. Özgürlük ve sevgiyle beni bırakmayacaklar. Çünkü beni savaşırken görmeyi seviyorlar. Öfkemin patlamasını seviyorlar. Çünkü kazanamayacağımı biliyorlar. Asla onları yenemeyeceğim. Çünkü onlar çok güçlüler. Benimle alay ediyorlar. Ve her defasında beni kırıyorlar, kızdırıyorlar ve canımı acıtıyorlar. Ama bu umurlarında değil. Benim de umurumda olmayacak. Artık hiçbir şey beni durduramaz. Çünkü artık hiçbir şeyi umursamıyorum. Burada delireceğim. Bu beni sonuma doğru götürüyor. Buna daha fazla dayanamıyorum. Bana insan gibi davranmıyorlar. Çünkü kıvrandığımı ve ağladığımı görmek istiyorlar. Lanet piçler. Elimde olsa hepsini öldürürdüm. Asla pis etmeyeceğim. Asla. Sonunda. Gerçek içimde patladı. Artık yalan dolan yok. Lanet okumak yok. Sonunda boyun eğiyorum. Kendimi çok hafif hissediyorum. Sırlarımın sorumluluğunu içinden attım. Gerçek ve isteklerim kafamda yankılanıyor. Gerçekten bunu yapacağım. Elimden geleni yapacağım. Bunu yapabileceğimi biliyorum. Korkmuyorum ve mutluyum. Sonunda bu beni ele geçirdi ve bunu yapabileceğimi biliyorum. Sadece doğru ve gerçek olmaya, yapmak istediğimi söylediğim şeylere gerçekten yapmaya ihtiyacım var. Sonuçları ne olursa olsun hep başarısız oldum. şimdi de sonuçlara ne olursa olsun dürüst ve iyi olmak istiyorum. İçimde eski halime döndüğümü hissediyorum. Kim bana çamur atarsa atsın, kim bana kızgın olursa olsun umurumda değil. Bunu kendim için yapıyorum. Böylece iyileşip kendimi iyi hissedebilirim. Hiçbir şey önüme çıkamaz. Egom ve sinsiliğim hariç. Gerçekten artık insanların ne dediğini ya da ne düşündüğünü umursamıyorum. Aklıma koyduğumu yapacağım.